Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra işte yine sizlerle beraberiz. Programımıza başlamadan evvel hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Değerli dinleyiciler, Sermet Muhtar Alus, Muhtar Paşa'nın torunu, zaman zaman kendisinden bazı hatıralar naklettiğimiz eski İstanbul hayatını, eski Osmanlı yaşayışını ve bunlarla alakalı hatıralarını naklettiğimiz bir yazar. Kendisi Osmanlı hayatını renkli kalemiyle, parlak üslubuyla anlatmayı çok severdi ve bize çok değerli hatıralar bırakmıştır. Sermet Muhtar Alus'un bugün sizlere nakletmek istediğimiz hatırası Cuma selamlıkları ile ilgili. Ama Sultan II. Abdülhamit'in Cuma selamlığını, yani kendi şahit olduğu Cuma selamlığını anlatıyor. Cuma selamlığı nedir? Önce onu anlatalım. Değerli dinleyiciler, Osmanlı padişahı aynı zamanda Müslümanların halifesi olduğu için onun İslam dinine olan hizmeti, dinin yaşanmasına hizmet etmesi de bir vecibeydi, bir vazifeydi. Bu sebeple Osmanlı padişahları her hafta cuma namazı, ki cemaatle kılınması mecburdur malum, cuma namazı kılmak üzere camiye çıkardı. İstanbul'un çeşitli camilerinde kılabildiği gibi hep aynı camide de kıldığı olurdu. İşte Osmanlı padişahının cuma namazı kılmak üzere bu camiye gidişi ve gelişi bir merasimdi. Buna selamlık alayı veya cuma selamlığı da denirdi. Şimdi cuma namazı farz olduğu için zaten bunun bir gösteriş olması düşünülemez. Ama bu merasimin Osmanlı tarihinde çok mühim bir yeri var değerli dinleyiciler. Böylece Osmanlı padişahı hem saltanatın hem de halifeliğin alameti olan bir işi gerçekleştiriyor. Hem teba padişahı her hafta yakından görme imkanını buluyor. Ve o zamanki anlayışa göre hükümdarın nazarına kavuşmak İnsanlara şifa ve bereket getirileceğine inanılıyordu. Bu Avrupa'da da böyleydi. Hatta kralın eli değdiği zaman insanların şifa bulacağına inanılırdı. Daha mühimi de değerli dinleyiciler, cuma selamlığına çıktığında padişaha dilekçe verme imkanı doğardı. Her hafta padişah cuma selamlığından çıkınca muayyen bir zaman bekler ve padişaha dilekçe vermek isteyenler, istida vermek isteyenler bu istidalarını, bu dilekçelerini padişaha takdim ederdi. Padişahın yakınları olan mabeyn katipleri halkın dilekçelerini toplar, bunları sıraya koyar, padişaha arz ederler. Padişah bunları tetkik ettikten sonra gereği yapılmak üzere gereken yerlere havale eder, neticesini takip ederdi. Böylece Osmanlı ülkesinde padişaha hiçbir yerde halledilemeyen bir iş padişaha ulaştı mı halledilirdi. Burada da halledilmeyen bir iş zaten halledilemeyecek demekti. Bu sebeple cuma selamlıklarının Osmanlı halkı bakımından çok mühim bir yeri vardır değerli dinleyiciler. Böylece halk hem padişahı görmüş, hem padişah ispatı vücut etmiş eski tabirle, hem de halkın şikayetleri, talepleri, arzuları padişaha ulaşmış oluyordu. İşte bu selamlıklardan bir tanesi Sultan II. Abdülhamit'in cuma selamlığı, o zamanın şahitlerinden Sermet Muhtar Alus tarafından anlatılıyor, biz de sizlere naklediyoruz. Sultan Hamid tahta çıktıktan sonra cuma selamlıklarını babası Sultan Abdülmecid ve amcası Sultan Abdülaziz gibi Beşiktaş civarındaki Sinan Paşa, Dolmabahçe, Kılıç Ali Paşa, Nusretiye camilerinden birinde yaptırmış. Cülusunun 9. yılı, yani 1885 senesinde Yıldız Sarayı'na yakın kendi adını verdiği arabesk stilli tek minareli caminin temelini attırmış. İnşaat ertesi sene tamamlanmıştı. Bina sarayın burnunun dibinde. Oraya gidip gelmek, etrafın inzibat altına alınması kolay. Öyle caddeler aşılması gerekmiyor. Esasen asayişin son derece bozulduğu bir devirde yaşayan, hele Ali Süavi vakasından sonra ki Çırağan Sarayı'nı bastı Ali Süavi, yanına topladığı bir takım sergerdelerle beraber baskın önlendi ama Sultan Abdülhamit bundan dolayı tedbirleri bir kat daha arttırdı. Bu tedbirli hareketinden dolayı vehim sahibi ve korkak birisi olarak tanınmıştır Sultan Abdülhamit ki bu yanlıştır. Sultan Abdülhamit'in korkak birisi olmadığını başka bir takım hadiseler ve hatıralar bize gösteriyor. Ancak tedbire riayet her zaman makbul, memduh, övülmüş bir şeydir. Padişah da işte bu tedbire uygun olduğu için bundan sonra cami cuma namazlarını Yıldız Sarayı'nın yakınında yaptırmış olduğu Yıldız Camii, namı diğer Hamidiye Camii'nde kılıyor. Cuma namazına çıkmamak mümkün değil. Hele hele Müslümanların halifesi. Cuma namazı sarayın içinde de kılınmaz. Mutlaka cemaate çıkılması lazım. Ondan dolayı cuma selamlığının ehemmiyeti var. İşte bu Hamidiye Camii bitince Sultan Hamid'in üzerinden bu yük kalkmıştır. Tedbire riayet etmeye elverişli bir camidir. Her hafta Hamidiye Camii'ne gider. Selamlık resmi alilerinde bu güzergah, yani sarayla Hamidiye Camii arasındaki güzergah tıklım tıklım dolardı. Hassa ordusuna, yani padişahın hususi ordusuna merbut piyade kıtaları Bayezid'de daire-i askeriye gerisindeki kışlalardan, süvariler Davut Paşa ve Maltepe kışlalarından öğleden evvel çıkarlardı. Önlerinde mızıka, Galata Köprüsü, Karaköy, Tophane Tariki ile Yıldız yolunu tutardı. Yıldız'da Aramsaz 2. Fırka taburları bunlara katılırdı. Orada bekleyen 2. Fırka'nın taburları da bunlara katılırdı. Bunu seyretmek bile büyük bir eğlenceydi İstanbul halkı için. Erkan ve umeradan, yani gerek bürokratlardan gerek subaylardan selamlık resmine, selamlık merasimine iştirak edecek olanlar üniformalarını labis, üniformalarını giyerler, nişan ve madalyalarını hamil, onları takar olarak seyirtirler. Sivil halk ötelere üşüşür, sarayın cümle kapısı yanında biriken mızıkayı Humayun bandosu, mabeyin mensupları, hademe-i hassa efradı, yani saray halkı, tüfekçilerden bir cemmi gafir, İntizardayken yani tüfekçilerden kalabalık bir cemaat beklerken öğle ezanı okunur. Birkaç dakika geçer geçmez kapının iki kanadı açılır. Borazan kudüm-ü şahaneyi haber verir. Yani padişahın kudümünü, gelişini haber verir. Bando Hamidiye Marşı'nı çalmaya başlayınca selamdur vaziyeti alınır. Monarşilerde değerli dinleyiciler, milli marş her hükümdarda değişir. Osmanlılarda da milli marş ilk defa Sultan Mahmut zamanında yazılmıştır. Buna Mahmudiye Marşı denir. Sultan Mahmut vefat edip yerine Sultan Abdülmecid geçince Donizetti Paşa'nın bestelediği Mecidiye Marşı çalınmıştır. Sultan Mecid vefat edip de yerine kardeşi Sultan Abdülaziz geçince Aziziye Marşı milli marş olmuştur. Sultan Aziz tahttan indirilip yerine Sultan Murat geçince Sultan Murat için ayrı bir beste yapılmamış Mecidiye Marşı çalınmıştır, babasının marşı olan. Sultan Murat da tahttan indirilip yerine Sultan Abdülhamit geçirilince Sultan Abdülhamit Hamidiye Marşı'nı besteletmiştir. Hamidiye Marşı Sultan Abdülhamit'in hali saltanatında çalınmıştır. Sultan Abdülhamit tahttan indirildikten sonra tahta kardeşi Sultan Mehmet Reşat geçirilmiştir. Sultan Mehmet Reşat da Reşadiye Marşı'nı, Cülus Marşı'nı milli marş olarak çaldırmıştır. Sultan Reşat vefat edip de Sultan Mehmet Vahidettin tahta geçince memleketin karışık durumundan dolayı yeni padişah marş besteletmeyi lüzum görmemiş, babasının marşı olan Mecidiye Marşı'nı çaldırmıştır. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'nin son milli marşı da Mecidiye Marşı olmuştur. Evet, padişah başında geniş asabalı fes, kınalı sakallı, sırtında gri renkli kaput, körü yarı inik faytonda arzı didar ederdi, yüzünü gösterirdi. Solunda ekseriya en sevdiği şehzade olduğu zannedilen, bilinen, tahmin edilen Şehzade Burhanettin Efendi. Karşısında da mabeyin müşiri yani saray maraşali Gazi Osman Paşa bulunurdu. Gazi Osman Paşa, Sultan Abdülhamid'in sevdiği, saydığı bir kumandandı. Plevne Gazisi olarak bilinir. Gazi Osman Paşa 1900 yılında vefat edince onun yerine serasker yani bugünkü tabirle Genelkurmay Başkanı Mehmet Rıza Paşa otururdu. Yani padişah umumiyetle yanında Şehzade Burhanettin Efendi, karşısında da önceleri Gazi Osman Paşa, sonraları serasker Rıza Paşa ile Cuma selamlığına çıkardı. Yarısı açık körüklü bir fayton içinde. Bu fayton araba pırıl pırıl. Arabayı çeken kadanalar mükemmel. Arabacı başı da sırmalarla pıtrak al cepken, altta potur. Aynı kıyafette gidiş ağları, kolları kavuşuk, faytonun iki tarafında yayan yürürlerdi. Aralarında bendegandan yani padişahın yakın hizmetkarlarından ıstablı amire müdürü yani saray ahırlarının müdürü olan paşa ve padişahın göz bebeği yaveri hususilerden, hususi yaverlerinden bazı paşalar bulunurdu. Yine anane mucibince, gelenek gereği, kafileyi uzaktan 3-4 kupa takip ederdi. Öndekinde makamı Mehdi Ulya, Valide Sultan. Öbürlerinde yine kıymetli sultan efendiler bulunurdu. Kadınlara cuma namazına gitmek farz değildir. Fakat sarayda yüksek rütbeli hanımlar, ki bunların başında Valide Sultan geliyor, cuma selamlığını seyretmeyi çok severlerdi. Bundan dolayı onlar da cuma selamlığına çıkarlar. Erkekler namaz kılana kadar bir köşede beklerler. Cuma selamlığını takip ederlerdi. Valide-i Mehdi Ulya, Valide Sultan'ın makamıdır. Sultan Abdülhamid'in annesi, Çerkez asıllı Tiri Müjgan kadın efendi, genç yaşta veremden vefat etmiştir. Sultan Abdülhamid'i, babası Sultan Abdülmecid, çocuğu olmayan bir başka hanımına, Perestu, o da Çerkez asıllı olan Perestu kadın efendiye evlatlık vermiştir. Sultan Abdülhamid'i Perestu kadın efendi büyütmüştür. Sultan Abdülhamid de bu analığına çok hürmet etmiştir. Ve tahta çıktıktan sonra makamı Mehdi Ulya'yı yani Valide Sultanlık makamını kendisine tevcih etmiştir. Öz annesi olmadığı halde. Ve Perestu Valide Sultan vefatına kadar Sultan Abdülhamid'den ve saray halkından çok itibar görerek yaşamıştır. Sultanahmet geçerken padişahım çok yaşa avazları gürlerdi. Araba caminin kısa duvarlı parmaklıklı dış avlusuna girdiği lahza mızıkalar susardı. Padişahım çok yaşa alkış derler değerli dinleyiciler buna. Bizde alkış iki eli birbirine vurmakla olmaz. Böyle yaşa var ol aferin diye bağırmakla olur. Hatta alkış vermek birisini teşvik etmek demektir. Osmanlı geleneğinde de alkış çok mühimdi. Alkışçı çavuşlar vardı değerli dinleyiciler. Hususi vazifeleri bu olan çavuşlar vardı. Bunlar padişahın geçeceği yola iki taraflı dizilirler. Padişah geçerken önce padişahım çok yaşa diye bağırırlar. Arkasından da mağrur olma padişahım senden büyük Allah var diye bağırırlardı. Bu alkış Osmanlı saray geleneğinde teşrifatında protokolünde vardı. Cuma selamlıklarında bu alkışçı çavuşlarla beraber Halk da padişahım çok yaşa diye bağırırlardı. Mekteplerin kapanış günlerinde, haftada bir mektepler kapanıyor, perşembe günü öğlenleyin, orada da talebe hep bir ağızdan padişahım çok yaşa diye bağırır ve dağılırlardı. İşte bu avazlardan sonra araba caminin kısa duvarlı parmaklıklı dış avlusuna girerdi. O anda mızıka susardı. Bir yandan mızıka çalıyor. Artık mabede gelindi. Mabedin şimal köşesindeki Mahfil-i Seniyye'nin 8-10 basamaklı merdivenine inen hünkâr içeri dalar. Caminin padişaha mahsus yeri vardır. Sultan Osman, özür dilerim, Halife Osman, Hazreti Ömer camide şehit edildiği için camide namaz kılarken kendisine mahsus emniyetli bir yer ittihaz etmişti. Çünkü Halife Ömer'in camide öldürülmesi böyle bir tedbiri lüzumlu kılmıştı. Daha sonra hariciler Hazreti Ali'yi, Hazreti Muaviye ve Hazreti Amr bin As'ı da camide öldürmeye niyetlendiler malum. Hazreti Ali camide şehit edildi. Hazreti Muaviye yaralandı. Amr bin As o gün hastalanıp camiye çıkmadığı için suikastten kurtuldu. Bu sebeple Emevi halifelerinden itibaren artık halifeler camide kendilerine ayrılmış hususi parmaklıkları bir yerde namaz kıldılar. Buna maksure adı verilir. Osmanlılar buna hünkâr mahfili demişlerdir. Hünkâr mahfilinin girişleri Selahaddin camilerinde ayrı bir girişi vardır. Padişah oradan girer, oradan çıkar değerli dinleyiciler. İşte Sultan Abdülhamid de Hamidiye Camii'ne geldiğinde mabedin şimal köşesindeki Mahvili Seniye'ye gelir, oradan camiye girerdi. Padişahın içeride kaldığı 20 dakika ila yarım saat zarfında imamın cemaatle kıldırdığı cuma namazını eda ettikten sonra pencerelerden şöyle bir Mayyet-i Seniyye'ye göz gezdirirdi. Binlerce asker dizilmiştir. Nişancılar, itfaiye, bahriye, silahendaz taburları, ikinci fırkaya mensup, Suriye, Irak, Hicaz vilayetlerinden seçilme, fesleri yeşil sarıklı, kısa saltalı, kırmızı şalvarlı zuhaf kıtaları, Rumeli'den gelme Arnavut neferleri, süvarilerinden Karakeçili aşiretinden müteşekkil Ertuğrul alayı, mızraklı alayı vesaire. Bunlar dizilmişler. Padişah pencereden şöyle bir bakardı. Biraz evvel de sizlere arz ettiğimiz gibi kafileye katılan valide makamındaki hanım ve diğer sultanlar kupalarından çıkmazlar. Caminin dışında beklerlerdi. Şefketli hünkâr dönüşte demin geldiği faytona binmez, başkasına ikbal buyururdu. Bazen arabayı bizzat kullanarak avdet ederdi. Yabancı seyyahların, misafirlerin çoğu selamlık resmini, cuma selamlığını kaçırmazdı değerli dinleyiciler. Almanya İmparatoru Kaiser II. Wilhelm'in 1889 yılında İstanbul'u ilk ziyareti münasebetiyle kurdurulan merasim dairesinin taraçasından merasimi seyrederlerdi. Ondan önce sokakta seyrederlerdi. 1901 yılında bu usul kaldırıldı. Ecnebiler kendi sefaretlerine müracaat ederek diplomatik kart almaya başladılar. Arabalarını yol kenarına çektirdiler. Yanlarında katiyen dürbün ve fotoğraf makinesi bulundurmadan yalnız uzaktan temaşa etmeye izinli oldular. Halk ise rahatça cuma selamlığını seyrederlerdi. Bugün Avrupa'da da böyle kralların, kraliçelerin dışarı çıkışları, düğün merasimleri, nöbet değiştirmede aynı şekilde turistler gidip seyrederler. Hatırlı müşürlerden bazıları, mesela Sırbistan cengine kumandanlık danlık eden Ahmet Eyüp Paşa, Rus harbinde Elena kahramanı diye nam salan Deli Fuat Paşa, 5. Ordu müşürlüğünden münfasıl ayrılmış olan Tahir Paşa, Müşiran'dan Mahmud Nedim Paşa gibi zevat selamlık resmi ailesine memurdu. Bu işi onlar hazır bulunurlardı. Rahatsızlığını ileri sürerek ekserisi icabet etmezse bile bir ikisi gelirdi. Yani mutlaka cuma selamlığına resmi protokolde katılanlar vardı. Devrin sonlarında ortalığı dolduran paşazadeleri say sayabildiğin kadar diyor Sermet Muhtar Alus. 10-12 yaşında küçücük hünkâr çavuşları, Yaveran-ı Şehriyari'den, padişah yaverlerinden, mülazımlar, yüzbaşılar, mülazım teğmen demek, henüz bıyıklanmış miralaylar, hatta mirlivalar vardı. Değerli dinleyiciler, şehzadeler küçük yaşta askeri eğitime başlarlar. Aynı zamanda ileri gelen üst düzey paşaların çocukları da askeri eğitime başlarlar. Ve bunlara mektepte okurken bazı rütbeler verilirdi. Çocuk küçük bir çocuktur ama yüzbaşıdır, binbaşıdır. O mektepteki rütbesidir. Yani buna bir kıta verilmez. Bu onları teşvik için konulmuş bir usuldür. Nitekim Almanya'da yakın zamana kadar subay çocukları ve asilzade çocukları ancak askeri mekteplere alınırdı. Yani bu usul Avrupa'da da vardı. Fakat çok tenkit edilmiştir. Osmanlıların küçük çocukları böyle subay rütbesi vermesi tenkit edilmiştir. Halbuki bu gerek ilmiye ricalinin çocuklarına ilmi rütbeler, askeriyenin çocuklarına da askeri rütbeler verilmesi monarşilerde çok rastlanan bir usuldür. Her nedense Osmanlı'da olunca bir şeyi tenkit ediyorlar. Avrupa'da olup bitenlerden ya haberleri yok ya da onları tenkit etmeye kimsenin gücü yetmiyor. Biraz evvel de arz ettiğimiz gibi değerli dinleyiciler, padişah cuma selamlığını kılıp da çıktıktan sonra avluda bekleşen ve padişaha bir arzusu, bir talebi, bir dilekçesi olanlar toplanırlar. Bunlar ellerindeki dilekçeleri, yazdıkları dilekçeleri mabeyin katiplerine sırayla verirler. Mabeyin katipleri bu iş için halkın arasına karışır, istidaları toplar ve padişahla beraber saraya dönerlerdi. Bu dilekçeler sarayda değerlendirilir. Gereği neyse yapılırdı. Ondan dolayı herkes padişaha müracaat edebileceğini bilir ve bundan dolayı büyük bir rahatlık duyardı. Yani monarşilerde son merci hükümdara müracaattır. Osmanlılarda da Osmanlı Devleti'nin sonuna kadar cuma selamlıklarında bu usul takip edilmiştir. Padişah cuma selamlığından salimen saraya ayak basınca kurbanlar kesilir. İkinci fırka kumandanı Şevket Paşa'ya zapturaptı temin hususunda sadıkane hizmeti için ihsanlarda bulunulur. Böylece sarayda hareketli bir gün daha tamamlanmış olurdu. Değerli dinleyiciler, yeri gelmişken şu bomba hadisesini de anlatalım madem cuma selamlığından bahsettik. Zaten Sermet Muhtar Alus anlatıyor. 18 Cemazil Evvel 1323. İyi ki 21 Temmuz 1905'e tesadüf ediyor. Cuma günü tam camiden çıkılacağı sırada ansızın müthiş bir infilak afakı ufukları titretti. Yeri göğü inleten bu seda İstanbul'un her canibinden Üsküdar, Kadıköy, Göztepe ve Erenköy havalisinden bile işitildi. Padişaha müthiş bir suikast yapılmıştı. Patlayan bombaya birçok bir günah kurban gitmişti. Süvari ve piyade neferlerinden başı bozuk ahaliden 26 kişi vefat etmiş, 58 kişi yaralanmıştı. Kuru kalabalık neye uğradığını bilmeyerek korkudan şaşırıp kaçışmıştı. Beşiktaş, Maçka, Şişli civarlılar hiç duymadıkları bu gürültüden sokaklara fırlamışlardı. Yıldız Camii'nin camları hurdahaş olmuştu. Her tarafta kan gövdeyi götürüyordu. Başı, kolu, bacağı kopan biçareler cansız toprağa seriliydi. Sağ kalanların vücudu delik deşik olmuştu. Kimi ecelle pençeleşiyor, kimi inleye inleye yatıyor. İnsan ve hayvan cesetlerinden geçilmiyordu. Yeşil parmaklıklara, duvarlara kanlar fışkırmıştı. Sultan Hamid suikasttan ucuz kurtulmuştu. Şeyhülislam'la caminin imamıyla camiden çıkacağı esnada lakırdıya tutuşmuştu. O sırada ecnebilere ait yakınlara sokulmuş bir faytonun seyir sandalyesi altına yerleştirilen cehennem makinesinin ayarlı tapası birdenbire ateş almıştı. Bu 15-20 saniye gecikiş padişahın canının kurtulmasına sebebiyet vermişti. Sultan Hamit arabaya atlar atlamaz beygirlerin dizginini yakalayıp hemen saraya kapağı atmıştır. Şeyh Rüstem Cemalettin Efendi'yi de ihsanlara gark eylemiştir. Rivayet o ki. Peki ne konuşmuşlardı? Bunu da ben Sultan Abdülhamit'in torunlarından Şehzade Ertuğrul Efendi'den öğrendim. Çünkü Burhanettin Efendi babası Cuma selamlığındaydı. Yıldız Camii, Hamidiye Camii'ni padişah yaptırdığı için, sarayın da önünde olduğu için ayrı bir yeri var Osmanlı protokolünde. Çatıda bir takım akmalar var. Öndeki saçakların, olukların, su oluklarının değişmesi icap ediyor. Bununla ilgili imam Şeyhülislam'a müracaatta bulunuyor. Şeyhülislam da imamı bu müracaatını padişaha naklediyor. İşte bu hayırlı işi konuşmak üzere 15-20 saniye gecikme padişahın hayatını kurtarmıştır. Kurtarmıştır ama Tevfik Fikret gibiler buna çok üzülmüşlerdir. Bir Lahzayı Taahhür adlı şiirinde ve bir şanlı avcı diye başlayan şiirinde Tevfik Fikret bu suikastı yapan kişiyi şanlı avcı diye övmekte ve o bir lahzalık gecikmeye hayıflanmaktadır. Buna da şaşmamak mümkün değil. 26 kişinin öldüğü, 58 kişinin yaralandığı, Müslümanların halifesine ve Osmanlıların padişahına yapılmış bu suikaste Tevfik Fikret'in bu kadar sevilmesini anlamak mümkün değil. Sonra bu bomba hadisesinde kimlerin medhali bulunduğunu meydana çıkarmak için bir tahkik heyeti kuruldu. Komisyonu mahsus. Bunun reisliğine Ticaret ve Nafa Nezareti Müsteşarı Necip Melhame Paşa getirildi. Azalığına da İstinaf Müddei Umumi Muavinlerinden yani İstinaf Mahkemesi Savcı Vekili Necmettin Molla zamanın meşhur hukukçularından getirildi ve birkaç cinayet mahkemesi reisi tayin edildi. İşin iç yüzü nihayet anlaşıldı. Keyfiyeti ön ayak olanların Ermeni komitacıları idüğü, saatli bombayı taşıyan mükellef gıcır gıcır faytonu da Belçika tebasından Joris adında biriyle hempalarının Avrupa'dan getirttiği mufassalan gazetelerde neşredildi ve faillere gereken cezalar verildi.
Thank you.
Evet değerli dinleyiciler, Sermet Muhtar Alus'un, Sultan Abdülhamit'in cuma selamlıkları namını taşıyan hatırası böyle. Evet, cuma selamlıkları bir devrin ihtişamlı İstanbul halkının en başta gelen eğlencelerinden birisiydi. Sultan Vahidettin'in İstanbul'u terk etmesinden önceki cuma, son cuma selamlığı yapılmış. Ondan sonra bir daha cuma selamlığına çıkılmamış. Bu mühim gelenek ve aynı zamanda anayasa hukukunun mühim bir parçası, Osmanlı hukukunun mühim bir müessesesi tarihe karışmıştır. Evet, haftaya bir başka hatıralar programında buluşuncaya dek hoşça kalın.
Hatıralar.